Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz ve Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planını konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftada hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, en sıcak gelişmeyle başlayalım hocam. Güneyimizde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye merkezli Rusya, ABD'nin de işin içinde olduğu ve diğer devletlerin de dahil olduğu bir kampanya başlatıldı. Suriye'ye bir müdahale sinyali var. Ama onun öncesinde nasıl bu noktaya geldik, hemen onu aktaralım. Geçen hafta Duma'da bir kimyasal saldırı düzenlendi. 100 civarında Suriyeli yine katledildi. Bu saldırının rejim tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Ve bu saldırı sonrası birden dünyanın zulme karşı, yapılan katliamlara karşı bir hassasiyeti kabardı. Ve ondan sonra da Trump'ın tweetleriyle birlikte Rusya'dan gelen açıklamalar, Fransa, Almanya vesaire daha birçok ülkenin de dahil olduğu bir şu anda acaba Suriye'ye müdahale olacak mı olmayacak mı tartışması yaşanıyor. Öncelikle bu kimyasal saldırıya bakalım hocam. Rejimin işi gibi görünüyor. Suriye rejimi reddetti ama bu kimyasal saldırı kimin işine geliyor? Buradan başlayarak bu yaşananları anlamaya çalışalım. Buyurun.
Evet, bu kimyasal saldırı ilk değil.
Evet.
2011'den bu yana defalarca 30'un üzerinde bu sarin gazı dahil olmak üzere çeşitli kimyasal bileşikler, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'nin muhtelif yerlerinde bu saldırılar oldu. Her defasında, hatta Obama döneminde kırmızı çizgi aşıldı dendi. Bir iki işte Tomahawk füzesi fırlatıldı Doğu Akdeniz'deki denizaltılardan. Evet. İşte havaalanları tahrip edildi. Ertesi gün uçak kalktı oradan.
Evet.
Ve sadra şifa bir şey olmadı. Ama bugünkü yaşananlara baktığımızda, yani biz gönül arzu eder ki bir insanın bile burnu kanamasın.
Evet. Hiçbir
ama
silahla.
O kimyasal saldırıda diyelim ki 100 kişi etkilendi.
Evet.
1000 kişi etkilendi. Ama o konvansiyon silahlarla onun 100 katı, 1000 katı insanlar,
evet,
hayatını kaybetti.
1 milyondan kaldı, fazla insan
yaralandı. Evet. Artı yerinden yurdundan oldu. O halde şu anda dünyadaki hareketlenmeyi sırf bu kimyasal saldırıyla açıklamamız mümkün değil.
Evet.
Çünkü bundan önce defalarca benzeri ve daha üst perdeden kimyasal saldırılar veya diğer konvansiyonel,
evet,
saldırılar oldu. O halde ne oluyor? Yani asıl programımızda da konuşmamız gereken konu bu. Şöyle geriye doğru gittiğimizde bir ajan krizi meselesi var. O,
evet,
İngiltere ile Rusya arasında başlayan ve arkasından Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin de bir blok oluşturduğu, Rusya'ya karşı bir blok oluşturduğu bir tutumdan bahsedebiliriz. İkinci bir konuda Türkiye, İran ve Rusya'nın vermiş olduğu bir fotoğraf vardı.
Evet, Ankara'da verilen
ve
en
bu
son
fotoğraftan sonra da bir not etmemiz gereken bir nokta var. Ve ardından bugüne gelindi. Şimdi Trump'ın tweetleri ne biz sadece o bir bölümünü ele alıp,
evet,
konuşuyoruz. Mesela bundan iki hafta önce bu programda yine konuştuk. Ohio'daki çelik işçilerine konuşurken, yani o aranda bir miting kıvamında işte ben artık Amerika'nın içerisine yatırım yapacağım, işte Amerika'nın altyapısını güçlendireceğim, ne işi var Amerikan askerinin Suriye'de, oradan çekeceğim. Ya o anda spontane söylenmiş bir sözü bütün dünya basını, özellikle Türkiye'de işte Amerika Rusya'dan, Amerika pardon Suriye'den çekiliyor olarak biz algıladık ve,
evet,
konuştuk. Fakat orada Pentagon ne diyecek, Amerikan buradaki görüş nedir diye de rezervimizi koymuştuk.
Evet.
Ve bugün gelinen noktaya baktığımızda Suriye'de Rusya Suriye'nin hava sahasını tutmuş ve Akdeniz sahillerinde üstlerini ve kalıcı olarak güçlendirmiş durumda. Burada bu kadar kıyamet koparmanın alemi nedir diye düşünürsek, hava sahasını kontrol eden Rusya İsrail'e çok ciddi nota verdi. Hı hı. Evet. Yani artık eskisi gibi kafanın estiği zaman gelip Suriye içerisinde istediğin yeri bombalayamazsın. Evet. Eğer böyle bir şeye cüret edersen uçaklarını düşürürüm dedi. Ve İsrail bundan fevkalade rahatsız. Ve benim şahsi kanaatim dünyadaki o küresel baronların da bir şekilde bu İsrail'in güvenliği konusunda hassasiyetlerini, hı hı, biliyoruz. Dolayısıyla Rusya'yı geriletmek, İran'ı o bölgede zayıflatmak ve hiç kimsenin böyle farkına varmadan İngiltere'nin bir hareketlenmesini görüyoruz. Evet. Bugüne kadar hiç sesi soluğu çıkmayan İngilizler, Theresa May, İngiltere Başbakanı, hı hı, parlamento onayı gerekmeden bile biz gerekirse Suriye'ye müdahale ederiz dedi. İşte burada en çok dikkat çekmemiz gereken noktalardan biri bugüne kadar suskun kalan İngiltere'nin birdenbire, evet, hareketleniyor olması. Burada hep söylüyoruz, Doğu Akdeniz havzasındaki doğalgaz ve fosil enerji kaynaklarının bir paylaşım kavgası olacak. Yoksa kimsenin Suriye'de kimyasal gazdan ölen o masum insanların canları, o insanların yerinden yurduna edilmeler umurunda değil. Olsaydı 10 yıldır, hı hı, bir kıllarını kıpırdatırlardı herhalde. Şu anda bir kapışmaya doğru gidiliyor ve sanırım İngilizlerin de o nükleer başlıklı denizaltılarının o Kıbrıs Rum kesimindeki üstlere, hı hı, doğru hareketlenmesi, Amerikan donanmasının bir kısmının da Akdeniz'e doğru hareketlenmesi, bu defa bu da 10-15 gün sürer sanırım. Evet. Zaten bu batılı ülkeler olayı hep böyle senarize ederler. Bir şeye karar verdiklerinde önce bir işte saldırıyoruz, vuruyoruz vesaire, evet, derler. Süre veriyormuş gibi yaparlar ama o arada lojistik desteklerini tamamlarlar. Yani bir şekilde bir niyetleri var. Ama evet, Rusya da çok kararlı duruyor. Yani böyle bir takışma, çatışma hiç hesaba katılmayan büyük bir savaşa, evet, sebebiyet bir verebilir. Yani üçüncünün dördüncüsü olmaz diyor, evet, bu işin uzmanları. Çünkü artık dünyayı birkaç kez yok edebilecek kadar Rusya'nın da İngiltere'nin de Amerika'nın da elinde nükleer silahlar var. Evet. Bu nedenle Rusya kalmamak üzere Akdeniz'e geldi. Ta Çar Delipetro'dan bu yana sıcak denizlere inme rüyasını Rusya gerçekleştirdi. Şu, evet, an Akdeniz'e postu serdi ve yerleştiği yerde tam böyle petrolü, gazı Doğu, hı-hı, Akdeniz havzasını kontrol edeceği bir nokta, Laskiye, Tartus çevresi.
Evet.
Hiç sesi çıkmayan İngilizler Kıbrıs'ta iki tane İngiliz üssü var, 1877-78 Osmanlı'dan kiraya diye, evet, alıp ondan sonra üzerine konduğu bölgedeki üsleri var. Şimdi İngilizlerin de devreye girmesinden sonra çıkarmamız gereken sonuç şu. Suriye'de artık bir masanın nerede kurulması kavgası başladı. Evet. Yani Suriye'yi ne yapacağız? Yani Suriye'de bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Ama bir noktada Esatlı veya Esatsız bu rejimi bir şekilde evrimine uğrayıp Suriye bir bütün mü kalacak, parçalanacak mı? Mesela Türkiye, Rusya ve İran Suriye'nin bir bütün kalmasını, hı hı, savunuyor. Diğer cephe ise bir şekilde küçük parçalara ayrılması İsrail'in ve Batı'nın çıkarına. Fakat bir bütün kalan Suriye'yi konusunda Türkiye ile İran ve Rusya'nın da fikirleri uyuşmuyor. Çünkü Türkiye bir bütün Suriye olsun ama
Esetsiz
etnik,
olsun,
dini, evet, kültürel bütün kimliklerin temsil edildiği demokratik bir Suriye olsun istiyor. Esed'i asla görmek istemiyor. İran ise ondan hiç vazgeçmek istemiyor. Evet. Dolayısıyla burada çok bilinmeyenli bir karmaşık denklem söz konusu. Artı işin püf noktası, anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Fransa ve İngiltere'yi de yanına alarak bir caydırıcı harekat planlıyor. Evet. Buradaki hedef Rusya'yı biraz geriletmek, İran'ı zayıflatmak ve çözüm masasını Cenevre'de kurmayı, hı hı, başarmayı hedefliyor. Eğer Bunu yapamadığı sürece istediği kadar Suriye'nin işte doğusunda, Rakka'da, Deirizor'da, diyelim ki Türkiye'nin o güney sınırlarında PKK ile birlikte bir takım yerler elinde tutmuş olsa da, sonuçta eğer masa Astana'da veya Soçi'de kurulursa patron Rusya olacak. İşte Türkiye ve
İran ortak
İran'ın
olacak.
Onlara yardımcı olduğu, diğerlerine figüran aktör olduğu bir noktaya gelecek. Ama evet, Cenevre'de bu masa kurulursa patron Amerika, Fransa ve İngiltere bunun yan aktörleri, diğerleri ise sadece kendine verilen rolü oynayan figüranlar konumuna düşecek. İşte evet, hal böyle olunca sanki kimyasal saldırıyı bahane ederek masanın Cenevre'de mi Astana'da mı kurulma kavgasının yapıldığı ve önümüzdeki günlerde de masayı nerede kuracağız diye bir silahlar ateşlenirse, ortada ne masa ne de yapılacak bir barış kalmayabilir. Çünkü çok tehlikeli bir gidişat. Çünkü evet, Rusya hiç olmadığı kadar kararlı ve İsrail dahil olmak üzere, ki İsrail de uyardı. Hava sahasını, Suriye hava sahasını ihlal ederse İsrail uçaklarını, evet, düşürebileceğini söyledi. İşte bütün bunları alt alta koyduğumuzda bir hani fırtına öncesi bir sessizlik dönemini yaşıyoruz. Ama Türkiye'nin çabası ise burada sadece hem Rusya'yla hem Amerika'yla ciddi bir şekilde diyaloğu olan tek ülke ve lider, evet, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Devleti burada bir arabuluculuk konuda, ki Rusya da bunu kabul etti, Türkiye'nin arabuluculuğunda olabilir. Türkiye'de canlı bombalar patlarken, Suriye sınırında silah depoları oluşturulurken, evet, Türkiye aklına gelmeyen NATO, şimdi işte NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye gelmesi,
evet,
birdenbire pazarı hareketlendirdi. Evet. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak temenni ediyoruz ki en az böyle silahların patlamasıyla bu işlerin sona ermesini diliyoruz. Çünkü atılan her kurşun bu coğrafyanın ve Türkiye'nin aleyhinedir, evet, diye düşünüyorum.
Şimdi siz az önce Suriye'ye yapılacak bir müdahalenin hedefinde İran'ın ve Rusya'nın geri çektirilmesi olarak ifade ettiniz, ama Türkiye burada nerede olacak hedef noktasında? Çünkü Türkiye büyük bir oyunu bozdu aynı zamanda. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan bir terör koridorunu adeta yıktı. Burada yani bu planlanan şeyin hedefinde Türkiye'nin ilerlemesi de var mı acaba hocam? Türkiye'yi nasıl etkiler bu yaşanacak hadise?
Şimdi normal şartlarda eğer Türkiye önceki senaryoyu bozmamış olsaydı, evet, bu Afrin, belki de Amanoslar üzerinden, Hatay üzerinden bir yerlerden bunlar Akdeniz'e çıkabilselerdi, bu DAEŞ marifetiyle bu Musul'da da o Kerkük bölgesindeki petrolleri Kuzey Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırıp Doğu Akdeniz yataklarıyla da birleşip hedeflerine ulaşacaklardı. Fakat Türkiye bu oyunu bozduktan sonra Afrin ve Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte kıyıya da Rusya yerleşince Amerika'nın eli oldukça zayıfladı. Kartlar yeniden şu anda dağıtılıyor. Evet. Ve Suudi Arabistan'dan da işte geçen hafta da konuştuk. Bu mesela Doğu Guta'daki mücadele eden rejime karşı mücadele eden gruplara Suudi Arabistan'ın bir takım finansal destek sağladığı söyleniyor. İşte Amerika'ya da 4 milyar dolarlık bir kaynak aktaracağını söyleyince işler birdenbire hızlandı. Yani burada Türkiye bu Batı bloku içerisinde ikinci bir hedeftir şu anda. Çünkü sonuçta biliyorlar ki Türkiye'yi yanlarına çekmek çok kolay. Nasıl çok kolay? Eğer PKK'yı satarsa, çöpe atarsa, onlarla olan yol arkadaşlığını bitirirse, Türkiye ile Amerika ve Batı dünyası çok rahat
bir araya gelebilir.
Bir araya gelebilir. Yani çok da fazla problem değil. Türkiye diyor ki benim derdim bu diyor. Sizin çok fazla büyük hayalleriniz olabilir ama benimki bu kadar diyor.
Evet.
Şimdi Rusya'nın oraya gelmesi öyle basit, yani Türkiye'ninki gibi, yani Türkiye kendi milli sınırlarını güvence altına almak istiyor. Kendi bekası ile evet. ilgili olan konularda hassasiyet gösteriyor. Ama Rusya orada İran'ı şemsiyesi altına alarak, Suriye hava sahasını kontrol ederek İsrail'i rahatsız etmeye başladı. Evet. Orada Doğu Akdeniz enerji havzaları üzerinde hesap yapan çok uluslu şirketlerin hesaplarını bozmaya başladı. Bu nedenle güya Türkiye'nin ve ÖSO'nun Suriye rejimini değiştirip Türkiye'nin bölgede güçlü aktör olmasını engelleme adına DAEŞ'i çıkarıp onunla da yetinmeyip Rusya'yı 3 yıl önce bölgeye Hı-hı. davet eden güçler aslında bu davet şu anda bin pişman olduklarını sanıyorum. Yani hiçbir şey onların bu şekilde hayal ettiği gibi olmasa gerektiği düşünüyorum. Yani evet. Olayın Rusya'nın bu kadar buraya yerleşeceğini, kendilerine Hı-hı. kafa tutacağını bilselerdi asla gelmesine müsaade etmezdi. Ama Amerika'nın zımni onayıyla geldi Rusya buraya.
Evet. Şimdi Türkiye'nin Afrin'den sonra belli hedefleri var. Membiç ve Fırat'ın doğusu, hatta Irak'ın kuzeyine kadar devam ediyor. Bir taraftan da şunu söyleyebilir miyiz? Amerika'nın ve bu oluşan koalisyonun hedefinde Türkiye'nin ilerlemesini durdurmakta var diyebilir miyiz?
Şimdi Türkiye'nin ilerlediği hat sınırından 20-30 kilometrelik bir derinlikte kendi milli güvenliğini sağlamak. Hı hı. Zaten Türkiye sınırında öyle büyük petrol, gaz, yani bu İngiltere'yi, Fransa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı karşı karşıya getirecek evet, bir şey yok. Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşmazlık şu. Eğer Türkiye hedeflediği planı uygularsa, yani Membiç'i, Tel Abyad'ı, Ayn el-Arab'ı ve Cezire Kantonu'nu içerisine alan o bölgede bir güvenlik kuşağı oluşturursa, PKK, YPG ve onların türevleri Amerika'ya diyecek ki siz bize sahip çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorsa bu defa Orta Doğu coğrafyasında yegane taşeron ve silahlı kara gücünü kaybetme riski var. Yani Amerika Türkiye planını gerçekleştirdiği zaman YPG ile ittifakının sürebileceğine ikna olsa buna ses çıkarmaz. Ama YPG'liler de diyor ki bizim ne işimiz var Deyrizor'da, Rakka'da, bizim için esas olan, önemli olan yer Türkiye sınırındaki evet. kuşak. İşte Amerika'nın Türkiye'nin canlı yakacak hamleler yapmasındaki sebep ortağı ve yeni müttefiki olan o PKK'lıları gücendirmemek. Evet. Çünkü bir kara harekatı olduğunda onlara çok büyük ihtiyaç duyacaktır. Çünkü İran'ın elinde Hizbullah gibi çok böyle arazide güçlü savaşabilecek bir güç var. Yani evet. şu anda rejimin askeri diye bir şey söz konusu değil. Aslında Suriye ordusu dediğimiz İran ve Lübnan Hizbullah'ı. Şimdi evet. karada da Amerika bunlarla başa baş, dişe diş mücadele edebilecek kendi askerini koysa çok fazla can kaybı olacak. O da o işine gelmediği için bu PKK'lıları kaybetmek istememesinin yegane sebebi. Hı-hı. Yoksa yani bizim o sınırlarımız boyunca oluşturmaya çalıştığımız güvenlik kuşağı bu dünya güçlerini bir araya getiren şey sebep
değil.
O değil.
O değil. Ama gene her ne kadar sebep olmasa da bundan herhalde en çok etkilenecek ülke gene Türkiye olacak. Neden? Mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması olmuş bugün gene. Libya tarzı maceraya girilmemeli diyor Lavrov. En ufak bir yanlış hesap bile yeni bir göç dalgasına sebep olabilir diyor. Burada göç dalgasının ilk uğrak yeri Türkiye olacak evet. şüphesiz. Bir taraftan Türkiye işte hem Fırat Kalkanı'nda hem Zeytin Dalı harekatlarında gerçekleştirmek istediği amaçlarından biri de mevcut Suriyelileri, topraklarımızdaki Suriyelileri kendi yurtlarına geri göndermekti. Evet. Böyle bir şeyde yeniden bir göç dalgası olursa ne olur? Türkiye bugünlerde aynı zamanda şunu da hemen konuşalım. Döviz üzerinden bir başka operasyona maruz kalıyor. Döviz aldı başına gidiyor. Dolar, euro, altın vesaire. Gene bir hesaplar var anlaşılan. böyle bir göç dalgası da olursa yeniden, çünkü biz şunu biliyoruz ki bugün kimyasal saldırı üzerinden insan hakları dersi vermeye çalışan Batı, hava saldırılarında sivil ya da sivil olmayan ayrımı yapmıyor. Ne bulursa, kimi görürse saldırıyor. Ne dersiniz bu konuda hocam?
Şimdi öncelikle bu finansal operasyonla ilgili birkaç şey söyleyelim. Enteresandır. Dünyada küresel o finans hareketlerinde borsa düştüğü zaman bütün dünya borsalarında işte düşmeler olur. Yükseldiğince yükselir, evet. Ama biri 5 puan yükselir, biri 1 puan yükselir. Düşünce de aynı şekilde. Fakat bu geçtiğimiz günlerde yaşanan hadise çok farklı. O Rusya, İran, Türkiye'nin ortak bir fotoğraf vermesi, evet. Arkasından Akkuyu Nükleer Santralı'nın temelinin atılmasından, hı-hı, hemen sonra en hafifi Türkiye'de yaşanmak üzere. Rusya'da rublenin değeri %12, evet, civarında hemen düştü. İran'da %50 civarında İran, hı-hı, parasının değeri düştü. İran kuru sabitlemek zorunda, hı-hı, kaldı. İşte elinde şu kadarın üzerinde döviz bulunması yasaktır diye sıkı tedbirler aldı, evet, vesaire. Ve bunun Türkiye'ye yansıması da işte doların 4 liranın euro'da, evet, 5 liranın üzerine çıkması, hı-hı, şeklinde tezahür etti. Ancak işte Türkiye'de söylenen işte ekonomiyle ilgili uzmanların ve Cumhurbaşkanı söylemesi, yani dövizi arttırabilecek Türkiye'de olağanüstü hiçbir şey yok deniyor. Her, evet, şey normal seyrinde akarken işte bu manipülatif hareketleri yapanların bir gün gelip hesap vereceğine, evet, dair de ama altından sopa gösteren, hı-hı, bir açıklamalar da oldu. Dün biraz döviz buna, evet, bağlı olarak gevşer gibi oldu. Ama asıl sıkıntıyı İran çekiyor. Yaşadı, çünkü, evet, en ağır travma İran'da görüldü. Çünkü İran Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta asker bulundurması ve buralarda da çoğunu paralı asker olarak, evet, yabancıları savaştırması ekonomisine büyük darbeler vurdu. Petrol fiyatlarının da son birkaç yıldan beri düşük seyretmesi nedeniyle. Evet. Yani aslında bu finansal operasyonun hem İran'ın hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin içini karıştırmaya, yani kendi içiyle uğraşıp bu tür işlerden elini eteğini çekmeye yönelik de bir, hmm, operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İkinci
göç konusu
aşaması. Evet. Göç konusuna gelince Türkiye'nin bu Afrin ve Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte belli bir güvenlik zonu oluşturdu orada. Hmm. Zaten o Membiç'te ısrar etmesinin bir sebebi de o. Bir diğer konu da Türkiye'de şu anda 3,5 milyon mülteci var ise, evet, bir o kadarı da bu
Ürdün'de var.
Türkiye'nin hemen Hatay sınırının, hı-hı, yakınlarında İdlib, evet, bölgesinden başlayıp
İçeride, evet,
Cerablus'a kadar olan hat boyunca bir o kadar nüfus oraya yığılmış durumda. Evet. Zaten istihap haddinin üzerinde bir nüfus sıkışması söz konusu. Evet. Buradan sonrası artık hani bir şeye istihap haddinin üzerinde patlar diyoruz. Evet. Bundan daha fazlasını kaldırabilecek durumu kalmadı artık. Hoş, Suriye'de nüfus da kalmadı. Evet. Yani istatistiklere göre 21 milyon civarında olması gereken nüfusun zaten 3,5 milyonu Türkiye'de, 3,5 milyon da işte İdlib, Azez, Cerablus, Afrin hattındaki Türkiye, evet, sınırında yığılmış. Onlar da Türkiye'den giden yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Lübnan'da, Ürdün'de ve dünyanın başka yerlerinde olanları da kattığım zaman zaten Suriye nüfusun yarısını oluşturuyor. Yani nüfusun, evet, yarısı fiilen zaten mülteci durumda. Hı hı. Bu nedenle bu tür hesapları yapanlar aslında o bölgeyi insansızlaştırmaya. Hı hı. Bu insansızlaştırma da sadece İsrail'in, evet, o büyük İsrail, Arz-ı Mevut, Fırat ve Nil arasının onlara vaat edilmiş toprakların boşaltılmasından başka hiç kimsenin, hı hı, işine gelmez. Evet. Çünkü bu coğrafyada insansızlaştırma başka, hı hı, bir Batı ülkelerin de işine gelmez. Çünkü göç bir şekilde onları da vurur.
Evet. Son olarak bu bölümümüzde hocam şunu soralım. Gene Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması olmuştu Afrin'le ilgili. Türkiye Afrin'i rejime bırakmalı demişti. Türkiye'den de bunun olamayacağına dair sert tepki geldi. Bu açıklamayı neye dayandırırsınız? Neden Rusya böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyuyor bugünlerde? Bir de Afrin'de geçici bir yerel meclis meclis oluşturulmuş. Hı hı. O da çalışmaya başlamış. Bunu da belirtelim.
Türkiye o Afrin'de basına yansıyan yerel meclisi sadece Afrin şehir merkezinde değil diğer kasabalarda da Cinderes, Racu, evet. Bülbül gibi kasabalarda da nüfus dengesini hesaba katarak böyle bir oluşturuyor. Yani Kürt, Arap, Türkmen denkleminden oluşan ve
adil
oradaki
bir paylaşım.
Tabii yani Türkiye'nin hedefi o. Herkes kendi evine, ocağına, bağına, bahçesine, tarlasına gitsin, işine gücüne baksın.
Evet.
Şahsen benim kişisel görüşüm de o. Yani Suriye yine var olsun, Irak yine var olsun, İran yerinde var olsun ama sınırları anlamsızlaştıracak projeler üzerinde düşünmeliyiz. Yani biz Afrin'deki insanların Türklüğüne, Kürtlüğüyle, Araplığıyla değil, o insanları insan olarak görüp o insanların enerjisinde, mesela orada zeytin üretiliyorsa o zeytin yağını marka oluşturup dünya piyasalarına nasıl sürebileceğimizi, buradan ortak nasıl bir fayda olacağına dair projelere kafa yormamız lazım. Evet. Yani yoksa etnik, dini, mezhepsel farklılıklarla Avrupa yüzyıllarca savaşmış, birbirini kesmiş ama sonuçta bakmışlar ki bu işin bir sonu yok. Oturmuşlar, Avrupa Birliği'ni kurmuşlar. Şu anda sınırların anlamsızlaştığı bir yapı oluşturmuşlar. O halde biz Suriye'yi bölmeden, parçalamadan ama Suriye içerisindeki bütün insanların hukukuna da riayet ederek bir yapının oluşmasını istiyoruz. Ama benim hayalim, fakat Suriye'nin tekrar eski haline gelmesi bir 10-15 yıldan, 20 yıldan önce de mümkün olmayacak. Bunun finansmanı da kim yapacak bilmiyoruz. Rusya'dan bir açıklama gelmişti. Eğer Amerika Suriye'yi çok düşünüyorsa gitsin Rakka'yı imar etsin.
Evet.
Yani şu Türkiye'nin bu emperyalist güçlere karşı pozitif yönde bir öncülüğü de böyle oldu. Çünkü Türkiye Fırat Kalkanı'yla girdi. Cerablus'ta, Elbap'ta bir güzel örnek sergiledi. Şimdi aynısını Afrin'de yapıyor. Yani oranın tekrar yeşermesine, canlanmasına, insanların eski o yüzünün gülmesini sağlayacak altyapıyı oluşturuyor.
Evet.
Ama Amerika gittiği yere yıkıyor. Dümdüz edip çıkıyor.
Rejime bırakılması teklifi
yani
Rusya'nın.
Rejime bırakılması yani Lavrov'dan açıkçası benim beklemediğim bir şeydi. Herhalde bu nükleer anlaşma imzaladıktan sonra filan herhalde Türkiye bizi kırmaz verir diye mi düşündü?
Evet.
Ama Türkiye'yi bu kadar tanımıyor olamaz diye düşünüyorum.
Kimyasal saldırıyı çok fazla irdeleme mi demek istedi
yani,
acaba ya da?
Çünkü Türkiye şehit vererek onca cana ve ekonomik kayba mal olarak temizlediği o bölgeyi Suriye rejimine verdiği zaman insanlar Türkiye'ye niye geldiler? Yani 3,5 milyon insan nereden kaçtı? Rejimin
saldırılarından.
Siz onu rejime verirseniz her an orada PKK'lı olmayan bütün unsurların Türkiye'ye yere kaçmasını zeminini hazırlarsın. Yani bu mantıken olabilecek bir şeydi. Türkiye ancak şöyle oradan çıkabilir. Yeni bir Suriye oluşur. Anayasasıyla vesaire. Türkiye'deki bütün mülteciler
geri
ülkesine döner. Ve oradaki PKK'lar dahil olmak üzere, İran, Hizbullah'ı dahil olmak üzere yabancı güçler, Amerika'sı, Rusya'sı çekilir. Suriye, Suriyelilere kalır ve biz de orayı veririz. Ama bu ufukta çok zor gözüküyor.
Evet, peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. Kaldığımız yerden birazdan yine önemli gündem başlıkları var. Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Aranın ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla devam ediyoruz birlikteliğimize. Hocam, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı gelişmeler var. Onları size sormak istiyorum. Öncelikle Somali hükümetine karşı vekalet savaşı yürüten Birleşik Arap Emirlikleri Somali'ye gizlice 9.6 milyon dolar nakit sokarken suçüstü yakalanmış. Dubai'den gelen Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne ait uçakta ele geçirilen paraya el konulmuş ve paranın Somali'yi istikrarsızlaştırmak isteyen gruplara dağıtılmak üzere ülkeye sokulmak istendiği belirtiliyor. Şunu biliyoruz ki Türkiye Somali'de çok etkin. Orada önemli işler yapıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu çabası neye dayanıyor? Onu soracağım. Bir de Suudi Arabistan Katar arasında ilginç şeyler oluyor. Mesela Suudi Arabistan'ın Katar sınırında planladığı Selva kanalı projesinin ilk adımı olarak sınır kapısının kontrolünün tamamen sınır muhafızlarına bırakılması yönünde talimat verdiği bildirilmiş ve bir de Suudi Arabistan'da Katar'ın karasal bağını koparacak bir kanal açma projesi ortaya atıldı. Bunu sormak istiyorum hocam. Neler oluyor şeklinde bu körfezde? Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somali operasyonu diyelim.
Evet, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi tamamen aynı pencereden olaylara bakıyorlar. Bu baktıkları pencerede bu Amerika'nın, Batı'nın kendilerine vermiş olduğu suflenin tekrarından başka bir şey değil. Çünkü 2007 yılında ben Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir 20 gün kadar kaldığımda orada bir özel bir davete gittiğimizde yetkililere demiştim ki yani bu kadar paranız var, sermayeniz var. Yani Afrika ülkelerinden böyle arazi kiralasanız çiftlik ve benzeri gıda güvenliğiniz açısından kendi gıdanızı kendiniz üretseniz vesaire gibisinden. Yıldı adam yani dedim dünyanın bütün şeyleri bizim yani parmağımızı şıklatsak her şey elimizin altında gibisinden. Yani biz öyle onlar basit işler gibisinden yani onu akledemeyecek kadar hep günlük düşünen insanlar bunlar.
Evet.
Fakat Somali'de gidip de operasyon yapmak, hele Türkiye'ye, Türk askerine karşı operasyon çekmek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendilerini düşünebileceği bir akıl değildir bu. Onlara aklı verenler başka.
Evet.
Çünkü Babülmendeb Boğazı'nın kontrolü, Afrika boynuzunun en stratejik noktasında Türkiye, Mogadişu'da bu başkent havaalanı, limanlarını ve şu anda asker ve polisinin yeniden yapılandırılmasını Türkiye yapıyor. Yani siz bir ülkenin askeri ve polis teşkilatlarını, güvenlik ve imar şeyini yapıyorsanız yeni bir devlet kuruyorsunuz demektir. Ve bunun da önüne geçmek için sık sık sabotajlar oluyor. Adına Eşşebap dediğimiz örgüt nedense geliyor Türk Hava Yolları'nın bürosunun önünde bombayı patlatıyor. Ve Türkiye'nin orada
eğitim verdiği polis,
polislerin güvenlik noktalarına yapıyor. Ya ülkede açlık, sefalet, çaresizlik diz boyu. Yani mücadele edecek başka hiçbir şey kalmadı da bu mu? Yani Türkiye'nin elini atıp da düzeltmeye çalıştığı ne kadar unsur varsa operasyonlar hep bunlara göre yapılıyor. Ve bunu da ben Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, onların bunu düşünüp hesap edip böyle bir şey yapabilecek siyasi öngörüleri olacağını hiç sanmıyorum. Birileri bunlara bu işleri yaptırıyor ve bunlar bu işin taşeronluğunu yapıyor. Ama perde gerisinde ben Amerika ve İngiltere'nin mutlaka bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. İkincisi de ki bu olayla bağlantılı Katar'la Suudi Arabistan arasına bir kanal açacaklar. Kanalın açarken de tam sınırdan değil biraz Suudi topraklarının Katar tarafında bırakacaklar. Oraya bir üs kuracaklar. Yanına da nükleer atıkların depolandığı bir çöplük yapacaklar. O çöplüğün çevreye zarar vermesinden dolayı ve verdikleri beyanata bakın. Yıllar sonra denecek ki burada bir ülke varmış.
Yani Katar'ı kastediyor.
Katar'ı kastederek. Şimdi birileri bunlara öyle bir cürüm işletiyor ki çocuklarının, torunlarının bir daha yüz yüze bakamayacak derecede birbirlerine çirkeflik yaptırıyorlar. Yani bu affedilebilir bir durum değildir. Yani siz milyarlarca dolar para harcayarak hayali bir kanal açıyorsunuz. Yani bu neye hizmet ediyor? Yani siz İsrail'e hava sahanızı açıyorsunuz. İsrail'le can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz. Ama aynı kandan geldiğiniz Arap olan, Müslüman olan, komşunuz olan ve Körfez İşbirliği Teşkilatın ortağınız olan bir ülkeye sırf İran'la ve Türkiye ile birazcık yakınlık kurdu diye bunu yapıyorsanız bu artık tuzun koktuğu bir noktadır. Tarih bunun hesabını soracaktır. Gerçekten bu Veliaht Prens Selman bin Muhammed'in yaptıkları Yani tarihe bir kara leke olarak not düşülüyor.
İşte o yaptıklarından bir tanesini daha paylaşayım hocam. Evet. Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı, YPG'li teröristlere 300 tır dolusu yardım gönderdiği iddia ediliyor. Suudi Arabistan'ın bir hafta önce de örgüte 60 tır yardım gönderdiği yine iddia edilmişti. Yani bu da ayrı bir
yani,
nokta.
Yani şöyle, onları İran'la korkutan irade, ikini biz bunu Anglo-Sakson irade olarak ben nitelendiriyorum. Evet. İran'la öyle bir korkutmuşlar ki, bak size İran şöyle yapar diyor.
Evet.
Arkasından da eğer diyor bizim söylediğimiz sufleleri yerine getirirseniz biz sizi bu İran tehditten koruruz. Arkasından da öylesine bunlara geri dönülmez hatalar yaptırılıyor ki, şimdi PKK'ya yardım yaparken ne diye yardım yapıyorlar onlar biliyor musun? Türkiye'ye zarar versin diye değil. Güya o PKK'lılar Amerikan birlikleriyle birlikte İran'a saldırı yapacak. Yani onlara o aklı veren onu o şekilde verdiriyor.
Evet.
Halbuki Türkiye ile aralarında onulmaz yaralar açabilecek bir çatlak oluşuyor. Onu öngöremiyorlar.
Evet.
Artı işte Katar'la sınır açtır. Katar İran'la işte işbirliği yapıyor vesaire. İşte bunları günlük anlık düşünen fakat bunun bir sonraki dönemlerdeki ülkelerine getireceği hesabı düşünemeyecek kadar basiretsiz idareciler maalesef.
Evet. Peki hocam, bir başka önemli konuyla devam edelim. Geçen haftalarda Kosova'dan 6 FETÖ'cü MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti ki bu hafta tutuklandılar. Yine bir başka operasyon dikkat çekiyor, MİT'in gerçekleştirdi. Bu kez Gabon'dan 3 FETÖ'cü, üst düzey FETÖ'cü yine yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu operasyonlar herhalde devam edecek, öyle görünüyor. Neler söylersiniz, Amerika'ya kadar uzanır mı bu MİT operasyonları?
Şimdi Gabon Batı Afrika'da eski bir Fransız sömürgesi. Normal şartlarda Afrika ülkelerinde Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu birçok ülkede Hristiyan idareciler iş başındadır.
Evet.
Yani Gana'da bunu söyleyebiliriz veyahut da Fildişi sahilinde söyleyebiliriz, Tanzanya'da diyebiliriz. Fakat Gabon öyle bir ülke ki Müslümanların oranı çok az. %3'lerle, %5'lerle ifade edilen bir oran. Fakat orada yönetim Müslümanların elinde. Hristiyan çoğunlukta olan. Çok da zengin bir ülke. Ve Türkiye ile de ilişkileri çok sıcak olan bir ülke. Şimdi Afrika kıtasında zengin bir ülke ise orada bu yapının, FETÖ'nün olmaması mümkün değil. Yani bu nedenle Türkiye önce kendinin en kolay operasyon yapabileceği ülkelerden başladı.
Evet.
İşte bakınız, Pakistan, Afganistan,
Kosova,
Gabon gibi ülkelerden başladı bu işe. Çünkü oranın resmi mülki idari amirlerinden de bir şekilde zımni izin alarak bu işler yapılıyor. Ama son tahlilde Türkiye'nin almış olduğu bir karar var. Artık Türkiye kendi milli bekasına tehdit olarak gördüğü unsurlarla kendi ülkesinin dışında da mücadele etme kararı aldı. Eskiden biz PKK ile Türkiye'de mücadele ederdik ama işte PKK'nın Beka Vadisi'nde olduğu söylenirdi.
Evet.
İşte şimdi Kandil'de olduğu, Türkiye diyor ki artık Kandil'deyse Kandil'e gideceğim diyor. DHKPC Yunanistan'daysa onu orada yok edeceğim diyor. İşte FETÖ'cüler bilmem İşte Kırgızistan'daysa Kırgızistan'a, Arnavutlar, Gabon'daysa Gabon'a gidip onları paketleyip getireceğim diyor. Bu Türkiye'nin almış olduğu bir karar.
Evet.
Bu geri dönülmez bir karar artık. Ama 5 operasyon yapar, 3'ünde başarılı olur, 2'sinde olmaz. O ayrı bir konu ama Türkiye bu operasyonlara devam etme kararlılığında olduğunu bilmemiz lazım ve ciddi bir büyük bir devlet de böyle yapar
zaten. Evet, FETÖ'nün yuvalandığı önemli ülkelerden biri de Kırgızistan'da. Kırgızistan Cumhurbaşkanı bu hafta Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Zannedersem FETÖ'ye yönelik orada da önemli mesajlar verildi Kırgızistan'a. Ne dersiniz?
Şimdi en güçlü olduğu Orta Asya ülkesi Türkistan'da Kırgızistan'da.
Evet.
Fakat geçen yıl ben bu programda da ifade ettim. Kırgızistan'dan gelen öğretmen ve akademisyenlere yönelik Bursa'da Hüdavendigâr İmam Hatip Lisesi sanırım. Orada bir seminerim olmuştu. Bir gece de birlikte olduk. Yani orada misafirler oldu. Özel sohbetimizde işte FETÖ'den falan bahsediyordu. Bizim o ülkede dedi FETÖ falan yok dedi oradaki bir profesör.
Evet.
Yani dedi siz çok abartıyorsunuz falan. Tamam dedim, kabul. Peki dedim işte sizin üniversitede bir lisansüstü eğitim yapacak bir öğrenci dedim. Bir gün önce FETÖ'cüler hakkında beyanatta bulunsa, yani aleyhte onların tehlikeli bir örgüt olduğunu söylese, sınava girse kazandırırlar mı? Tabii ki kazanamaz diyor. Hani yok da dedim.
Evet.
İşte böyle bir yapı. Yani görünürde hiçbir şey yok. Ama devlet bürokrasinin içerisinde dibine kadar var olan bir örgüt.
Evet. Peki. Başbakan Binali Yıldırım'ın gezileri vardı. Moğolistan ve Afganistan'a gitti. Orada önemli temaslarda bulundu. Herhalde oranın gündemleri de yine FETÖ'yle mücadele olsa gerektir. Ya da söyleyebileceğiniz bu ziyaretlerin önemine dair neler
şimdi
var?
Şimdi Moğolistan'la ilgili ziyaretin tabii sizin söylediğiniz bir FETÖ'yle mücadele boyutu olduğu gibi bir de kültürel boyutu vardır.
Evet.
Türk tarihinin ilk yazılı anıtları Bilge Kağan ve Kültigin.
Evet.
Abideler ve Orhun abideler dediğimiz yer, bu Ulanbatur'a olan abideler Ulanbatur arasındaki
ulaşım.
Yolu Türkiye yaptı. O abideleri restore etti, turizme kazandırdı. Ve o ülkenin nüfusunun zaten Türkiye'nin iki katı kadar bir alanda 3-4 milyon insan yaşıyor ve başkentin dışında yaşayan hepsi de göçebe.
Evet.
Hala 100 yıl önceki, 1000 yıl önceki göçebe hayatı yaşayan bir ülke orası. Yani Türkiye orada bir takım kendi tarihi ve kültürel değerlerini, dokularını korumaya yönelik faaliyetler yaptı TİKA çerçevesinde.
Evet.
Onların da tekrar açılışı, gözden geçirilmesi, ilişkilerin düzeltilmesi ile ilgili boyutu vardır ve FETÖ boyutu var. Afganistan ise biraz daha önemli. Çünkü Afganistan'da NATO kapsamında Türkiye'nin askerleri var. Artı okulların devri sırasında bir yavaştan sanki bir gizli el süreci yavaşlatıyormuş gibi Türkiye bunu da engellemek için gitti. Ve Afganistan'dan Türkiye'ye olan göçler var.
Evet.
Bu göçü de Türkiye bir şekilde önlemesi gerekiyor. Iğdır, Erzurum, Doğu Beyazıt yolu üzerinde bir takım mülteci barındırma tesisleri kuruldu. Ve o Afganistan üzerinden yürüyerek İran'ı geçip Türkiye'ye geçiyorlar. Ve artık şöyle söyleyelim, 1960'lı 70'li yıllarda Türkiye'de insanlar nasıl Almanya'ya, Batı Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Bizim çevremizdeki ülkelerden Afganistan'dan Somali'ye, bütün Orta Doğu coğrafyasından, Irak'tan, Suriye'den ve bütün Afrika ülkelerinden insanların Türkiye'ye artık bir rüyası, bir hayali gibi bir ülke konumunda. Bu nedenle de Türkiye artık sınırlarını düşmana karşı olduğu kadar bu mülteci akınına karşı da korumak konusunda bir tedbir alması gerekiyor. Çünkü kontrolsüz bu göç ileride hiç ummadığımız sıkıntılara sebep olabilir.
Peki. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı ve tahmin edildiği gibi İlham Aliyev dördüncü kez kazandı ve %86'lık bir oranla kazandı. Bir 7 yıl daha Azerbaycan'ı İlham Aliyev yönetecek. Ne dersiniz?
Şöyle diyelim, Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. Henüz devlet olma aşamasında bizim Türkiye'deki gibi bir demokratikleşme sürecini tamamen yakalayabilmiş değil. Türkiye'yi de düşünürseniz 1923'ten 1950'ye kadar tek partiyle idare edildi. Arkasından da her 10 yılda bir darbelerin yaşandığı bir ülkeyiz biz. Daha yeni yeni normalleşme sürecini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da bu devlet yapısı o komünizmden sonra henüz daha tam oturmadığı için bugünkü anlamda dünya demokrasisine benzer çok partili bir yapıdan söz edemeyiz.
Evet.
Muhalefetin sesinin biraz kısıldığı bir ortam. Ancak şunu da söyleyelim, Aliyev yönetimi son 15-20 yıldır Türkiye ile oldukça uyumlu bir politika izliyor ve Türkiye'nin komşuları içerisinde en istikrarlı şekilde ilişkilerinin geliştiği hem kültürel alanda hem ekonomik alanda, işte TANAP projesinden tutun da bu özelleştirme bağlamında petrokimya tesisleri ve bu alanda yapılan yatırımlar, yani her şey Azerbaycan'la Türkiye arasında olumlu gidiyor ve seçimlerin de hayırlı olmasını diliyoruz. Peki. Ama tam demokratik bir seçim olduğunu da söyleyemeyiz.
Evet, peki hocam. Son olarak bir konumuz daha vardı ama onu başka programa bırakalım. Çünkü sizden ayrıntılı bilgi almak isteriz. Antarktika'da Türk Bilim Üssü 2019 yılında temeli atılacak. Bu ne anlama geliyor? Neden Antarktika önemli? Bir başka programa kalsın isterseniz hocam. Ve çünkü ayrıntılı bir şekilde sizden dinlemek isteriz bunun önemini. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün Miraç gecesi aynı zamanda. Öncelikle sizin ve sonrasında bütün dinleyenlerimizin Miraç gecesini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz hocam.
Miraç gecesi münasebetiyle Kudüs'ü gündemimizden çıkarmamayı. Evet. Çünkü hala Hazreti Peygamber'in o Miraç'a çıktığı, o Burak kapısının olduğu yer Yahudi askerlerinin tasallutunda. Evet. Doğu Kudüs'te yaşayan Müslümanlara her gün kan kusturuluyor. Ve bu Miraç gecesi münasebetiyle sevgili dinleyicilerimize son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kudüs ve Filistin davası orada Araplarla İsrailler arasında değil, bütün İslam dünyasının, ümmetin bir meselesidir. Onun için Kudüs içimizde hem kutsiyetiyle hem de kanayan bir yara olarak gündemimizde olması.
Çokça dua edeceğiz inşallah.
Ve bu gece inşallah dualarımızı da Kudüs'te katalım. Evet. Ve bütün namazlarımızın Miraç
kıvamında
olmasını temenni ederek hayırlı Peki akşamlar, hocam. Hayırlı kandiller diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.